إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين Kıymetli kardeşlerim, Şura suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle onların dinde onlara şeriat kılacak olan ortakları mı var buyurmuş idi. Onlara kanunlar koyacak, helaller haramlar tayin edecek olan ortakları mı var? Onlara ideolojiler tayin edecek olan, yol gösterecek olan ortakları mı var? Böyle bir ortağı Allah edinmediğine göre bu ortaklar onların ortaklarıdır olsa olsa. Allah Azze ve Celle kendisine hiç kimseyi ortak etmediğine göre o halde bu ortaklar Allah'a ortak değiller. Bunlar kendilerine ortak kılmışlardır. Kendi şereflerini beş para etmişlerdir. Bunlar İnsanlara kulluk yapmışlardır. Kula kulluk yapmak suretiyle, kulların gösterdiği yoldan gitmek suretiyle, aslında kendi şereflerini beş para etmişlerdir. Onların böyle bir ortağı mı var? Hayatlarına karıştırdıkları, benim hayatıma yön verebilirsin dedikleri, kanun koyabilirsin, ideolojiler tayin edebilirsin, bana karışabilirsin dedikleri, sana itaat edeceğim, senin izinden gideceğim, senin izinden ayrılmayacağım dedikleri, kul oldukları bir ortakları mı var? Dinden onlara bir takım şeyleri emreden, bir takım şeyleri yasaklayan, farzlar ve haramlar tayin eden bir takım ortakları mı var? Allah Azze ve Celle bu şekilde hem Allah'ın dünyasında oturup Allah'ın istemediği düzenler meydana getirenleri tehdit etmektedir. Hem müminlere şu mesaj verilmektedir. Ey müminler, bunlar Allah'ı bırakıp kullara kulluk yapmaktadırlar. Bunlar kullara kulluk yapmakla onları Allah'a ortak koşmakla aslında Allah'a ortak yapmış olmuyorlar. Aslında kendi hayatlarına ortak kılmış oluyorlar. Ve bir takım mevzularda konuşurken, müminler helalleri haramları konuşurlarken, demek ki bir delil bulamadıkları zaman konuşmamalıdırlar. Allah Azze ve Celle delilsiz konuşmayı da bu şekilde men etmektedir. Onların ortakları mı var ki onlara mı dayanıyorlar? Yani ellerinde hiçbir delil olmadığı halde neden şu haramdır, şu helaldir diyorlar? Demek ki din adına konuşurken mutlaka delile dayanmak icap eder. Hiçbir delile dayanmadıkları halde ne bir ayet, ne bir hadis, ne icma, ne kıyas, edile-i şer'iyeden olan hiçbir delile dayanmadıkları halde kafalarına göre konuşanlar, şu helaldir, şu haramdır diyenler kendilerini Allah ve Resulüne benzetmektedirler. Bir bakıma insanlara bu mesajı vermiş olmaktadırlar. Her ne kadar bu meselede Allah ve Resulü bir şey demediyse de ben diyorum, gelin benim dediğime itaat edin demiş olmaktadırlar. O halde müminler din adına konuşurlarken bütün delilleri incelemeden, bilmeden konuşmamalıdırlar. İşte onun için müçtehitlerimiz içtihadın şartlarını tayin etmişler. Şu ilimleri bilmeyenlerin içtihat yapması caiz olamaz demişlerdir. Bu ilimlerin başında elbette ki evvela Kur'an ilimleri gelir. Kur'an'ın ahkamı gelir. Kur'an ahkamını, Kur'an'ın kanunlarını, Kur'an'ın şeriatını bilmeden kendi kafasına göre konuşmuş olur insanlar. Allah Azze ve Celle öncelikle bunu men etmektedir. Müçtehitlerimiz de bu noktaya dikkatimizi çekmektedirler. O meselede Kur'an'ı inceledin mi ki? Kur'an'a baktın mı ki? Kur'an'da olan bütün hükümleri inceledin de mi? Ahkam ayetlerinin tamamını biliyorsun da mı? Ahkamla ilgili hadislerin tamamını biliyorsun da mı konuşuyorsun? Bunları bilmeden konuştuğunda ya hata yaparsan, ya bir başka ayete muhalefet etmiş olursan, ya bir hadise muhalefet etmiş olursan, şu helaldir, şu haramdır derken, ya böyle bir yanlış yaparsan, o zaman kendini Allah'a ortak koşmuş gibi olursun. Sanki Allah demediyse de ben diyorum demiş gibi olursun. İşte böyle bir tehlikeli noktaya gitmemek için Müslüman insan o meselede Allah ve Resulü ne demiş bilen insanlara sormalı, Kur'an'ı, sünneti incelemeli, ilim ehli ise inceledikten sonra konuşmalı, ilim ehli değilse Kur'an'ın emrettiği gibi bilenlere sormalı, ondan sonra ancak insan kendi görüşünü söyleyebilir. Eğer o meselede Allah ve Resulü bir şey demediyse, bu ayetin kapsamına girmemek için böyle davranmak lazım. Onların dinde ortakları mı var? Onlara bir takım şeylere helal kılıyor, haram kılıyor, farz kılıyor. Onların hayatlarına karışıyor, hayat düzeni kuruyor. Onlara ortak mı olmuşlar? Onlar bunları kendi başlarına getirmek suretiyle onları Allah'a ortak mı tutmuşlar? Bu şekilde Allah Azze ve Celle kafirleri tehdit ederken, kafirleri şımartan, onları o makamlara getirenleri, Allah'a karşı savaş açmış olan kimseleri o makama getiren, o halk tabakasından olanları, onları bir taraftan tehdit ederken bir taraftan da müminlere bir ders verilmektedir. Ey müminler, bilmediğiniz meselede konuşmayacaksınız. Efendimiz Muaz bin Cebel'i Yemen'e vali tayin ettiği zaman ona demişti, ey Muaz, oraya gittiğin zaman ne ile hükmedeceksin? Muaz, Allah'ın kitabıyla ya Resulallah dedi. Allah Resulü buyurdu ki, ya Allah'ın kitabında bulamazsan o zaman ne ile hükmedeceksin? Yani bazı meseleleri Allah'ın kitabında bulamayabiliriz. Muaz o zaman dedi ki, senin sünnetinle ya Resulallah, senden öğrendiklerime göre. Efendimiz, ya benim sünnetinde de bulamazsan buyurdu. Demek ki bazı şeyleri Resulullah'ın sünnetinde de bulamayabiliriz. O zaman dedi Muaz, kendi reyime göre içtihad ederim ya Resulallah. Efendimiz aferin demişti Muaz'a. Allah'ın ve Resulünün bir şey demediği meselede ilim ehlinin içtihad etme yetkisi elbette ki vardır. Asri meselelerde, yeni çıkmış olan bir takım meselelerde, Kur'an ve sünnetin bir şey demediği meselelerde elbette ki içtihad yapmak icap edecektir. Çünkü bu din kıyamete kadar gönderilmiştir. Bütün zamanlara ve bütün mekanlara ve bütün insanlara gönderilmiştir. O halde bütün zamanların, bütün mekanların, bütün insanların ihtiyacını karşılayabilmelidir. Dolayısıyla da bütün zamanlarda içtihat kapısı açıktır. Önemli olan o kapıdan girebilecek olan alimler yetişmiş olsun. İçtihat ehliyetine sahip olan insanlar yetişsin. İşte onların Kur'an ve sünnette olmayan bir takım mevzularda yine Kur'an ve sünnetin ışığında Kur'an ve sünnete muhalif olmamak şartıyla Kur'an ve sünnetten çıkmış olan ana kaidelerin yardımıyla gerek kavaidül fıkhiyenin yardımıyla gerek usulü fıkhın yardımıyla edile şer'iyenin yardımıyla bir takım içtihatlar yapmaları kaçınılmazdır. Tüp bebek helal mıdır, haram mıdır? Sigorta helal mıdır, haram mıdır? Elbette ki buna benzer yüzlerce, binlerce mesele çıkacak ve bu meseleler hakkında alimler görüş beyan etmek zorunda kalacaklardır. Çünkü din bu gibi meselelerde mutlaka bir şey söylemelidir. Çünkü hayatın içinden bir gerçektir. Din hayata hükmetmek için gelmiştir. Madem hayata hükmetmek için gelmiştir, o halde mutlaka bu konularda söylediği bir şey vardır. O halde alimlere düşen onu ortaya çıkarmaktır. İçtihat budur. Cehd-i gayret sarf etmek, ilmi araştırmalar yapmak suretiyle o meselede Allah ve Resulünün görüşlerine uygun bir şekilde, Allah ve Resulünün hükümlerine uygun bir şekilde hüküm ortaya koyabilmek. Bu dinde yeni bir hüküm ortaya koymak demek değil. Bu içtihattır. Kur'an ve sünnete esas aldığı için, Kur'an ve sünnette olmayan bir meselede gayret gösterdiği için buna içtihat denir. Ama eğer Allah ve Resulü bir şey dediği halde birileri kalkıp da başka bir şeyler söyleyecek olurlarsa işte bu şirktir. Allah ve Resulü bir şey dediği halde onlar Allah ve Resulünün önüne geçecek olurlarsa işte bu ilahlık taslamaktır. Allah öyle diyorsa da ben öyle demiyorum demektir. Peygamber şöyle demişse de ben onun görüşünde değilim demektir. Bunlar Allah'a şirk koşmaktır. Kendini ilah makamına çıkarmaktır. İşte Allah Azze ve Celle hem böylelerinin durumunu ortaya koymuş olmaktadır, hem de müminlere dikkatli konuşmayı öğretmektedir. Bilmediğiniz bir meselede bilmiyorum diyeceksiniz. Allah ve Resul o meselede ne demiş? Bilmiyorsanız bilmiyorum diyeceksiniz. Kendi kafanıza göre bir hüküm koymaktan çekineceksiniz. Ya bu kapsama girerseniz ne olacak? Ya Allah'ın izin vermediği bir meselede hüküm koyanlar kapsamına girerseniz, onların sınıfında yer alırsanız ne olacak? İşte ilim ehli sürekli olarak bu korku içerisinde olmak zorundadır. Ve bütün müminler de aynı korkuyu taşımak zorundadırlar. Kendi kafalarına göre konuşan insan sınıfından olmamak için dikkat etmek zorundadırlar. Kafalarına göre bence şu haramdır ya da şu farzdır şeklinde konuşmamayı öğrenmek zorundadırlar. Benceyi bırakmak zorundadırlar. O işi ilim ehline bırakmak zorundadırlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde davranan kafirlerden, fasıklardan bahsetmiş ve bunlar eğer bu yaptıkları, bu günahı işledikleri zaman eğer Allah Azze ve Celle'nin daha evvelden koyduğu bir kendine koyduğu bir hüküm olmasaydı bunları kıyamete kadar tehir etme, bunu eğer kendine yazmış olmasaydı onların derhal işleri bitirilirdi. Çünkü Allah'ın hüküm koymadığı bir meselede hüküm koymaya kalkışmışlardır. kendi kafalarına göre insanlara bir yol tayin etmeye kalkışmışlardır. Bu günah öyle büyük bir günahtır ki eğer daha evvel Allah'ın bir hükmü olmasaydı, kim ne yaparsa yapsın, günahının büyük bir çoğunluğu kıyamete bırakılacak, ahirette hesabı sorulacak tarzında bir hüküm olmasaydı, o takdirde bunların hükmü verilirdi, bu dünyada cezaları verilirdi. Şiddetli bir tehdittir bu. Allah Azze ve Celle'nin bu gibi olaylara karşı, bu gibi suçlara karşı ne kadar intikam duyguları içerisinde olduğunu gösterir bu. Eğer Allah Azze ve Celle bunu ahirete bırakmasaydı, ahiret olmasaydı o zaman görürlerdi günlerini. Bu dünyada derhal onlardan intikam alınırdı. Derhal cezalandırılırlardı. Yani sonraya bırakılmaz aslında. Bu suç öyle büyük bir suç ki aslında bunun cezası sonraya bırakılmazdı da. Ama Allah ta ezelden bu şekilde takdir ettiği için sonraya bırakıyor. Yani onlar bir hüküm koyduklarında Allah o kadar öfkelenmektedir ki, eğer kendine böyle bir şey yazmış olmasaydı onlara o anda günlerini gösterirdi. Allah Azze ve Celle bu gibi tavırlara karşı, yeryüzünde ilahlık taslamaya karşı ne kadar öfke dolu olduğunu bize anlatmak istiyor. Eğer öyle olmasaydı onlar günlerini görürlerdi. Ama kıyamete kadar müsaade edildiği için, onların cezaları kıyamete bırakıldığı için onlara şu anda seslenilmiyor. Çünkü insanları saptırmaktadırlar. İnsanları saptırdıkları için Allah Azze ve Celle onlardan nefret etmektedir. Kendi kafalarını Allah namına konuştukları için Allah onlardan nefret etmektedir. Müminler Allah namına konuşurken dikkatli konuşmalıdırlar. Allah'ın söylemediğini söylememelidirler. Ondan bundan bir takım saçma sapan laflar duyup Kur'an'da böyle yazıyormuş gibi saçmalamamalıdırlar. Hiçbir şey bilmedikleri halde kitapta böyle yazıyormuş deyip o lafı, o saçma sapan lafı Kur'an'a havale etmektedirler. Bundan kaçınmak zorundadırlar. Bilmeden adeta saçma sapan bir lafı Allah'ın ayetiymiş gibi iddia etmiş olmaktadırlar. Müminler buna karşı dikkatli olmak zorundadır. Allah'ın şiddetli azabı böylelerinin üzerine olacaktır. Bilmeden Allah böyle diyor diyenler, bilmeden insanlara yol göstermeyi bilmedikleri halde insanlara yol göstermeye kalkışanlar, insanı tanımadıkları halde, kainatı da tanımadıkları halde, geleceği de bilmedikleri halde insanlara felsefeler üretenler, İnsanlara yol gösterenler, kanunlar koymak suretiyle, ideolojiler geliştirmek suretiyle insanlara yön vermeye kalkışanlar. Halbuki Allah Azze ve Celle gibi bilmeleri mümkün değil. İnsanı tanımıyorlar ama insana yön vermeye kalkışıyorlar. Kainatı bilmiyorlar. Halbuki insan kainatın bir parçası. Dolayısıyla insana konulacak olan kanunları kainatı bilen bir zat koymalı. Kainatı bilmeyenler insana da kanun koyamazlar. İnsanı tanımayanlar insana kanun koyamazlar. Koyduğu kanunun ileride ne gibi sonuçlar doğuracağını bilmeyenler, gaybı bilmeyenler insana kanun koyamazlar, koymamalıdırlar. Yol göstermemelidirler. Allah insanı kılavuzsuz mu bırakmış ki bunlar kendi kafalarına göre yollar tayin etmektedirler? Allah kılavuz göndermemiş mi ki, işi bunlara mı bırakmış ki? Kainatta hiçbir şeyi başıboş bırakmayan Allah, insanı mı başıboş bırakacak? İnsan Allah'ın halifesi. Allah Azze ve Celle nasıl olur da halifem dediği varlığı başıboş bırakır? Mikropları, hayvanları bile başıboş bırakmamış olan Allah. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَهُ İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? Kur'an bu soruyu soruyor. İnsan başıboş bırakıldığını mı sanıyor? İnsan başıboş bırakılmadığı halde neden insana bir takım kanunlar koymaya kalkıyorlar? Allah insana kılavuz göndermemiş mi ki? İnsanlar bile bir buzdolabı yapsalar, bir cep telefonu yapsalar, bir ütü icat etseler onun içine kullanım kılavuzunu koyuyorlar.
bir ütünün bile kullanma kılavuzu var da nasıl olur da kainatın hülasası olan, eşrefi mahlukat olan, ahsan-ı takvim olarak yaratılmış olan, meleklerin bile secde ettiği, ettirildiği insan denen varlık, yeryüzünde bir vazifeyle vazifelendirilmiş olan, Allah'ı temsil etmekle görevlendirilmiş olan, Allah'ın halifesi olan insan denen varlık nasıl olur da başıboş bırakılır? İnsanlara Allah böyle bir yetki vermedi. Başıboş bırakmış olsaydı o zaman insanlara böyle bir yetki verdiği söylenebilirdi. Kitap göndermeseydi, peygamber göndermeseydi, o takdirde insana böyle bir yetki verdiği iddia edilebilirdi. İnsanlar biz özgürüz çünkü Allah bize kanun ve peygamber göndermedi diyebilirlerdi. Ama öyle değil. Allah peygamber de gönderdi, kitap da gönderdi. Ve insanın başıboş olmadığını da haber etti. Ve sen insanı tanımazsın ey insan dedi. Bize kitabıyla insanı tanıttı. Çünkü insan insanı tanımaz. Geleceği de bilmez. Dolayısıyla insanın insanlara yol göstermesi, böyle bir yetkisi de yok, böyle bir ehliyeti de yok. İşte buna rağmen böyle davrananlar, eğer Allah Azze ve Celle bunların cezasını kıyamete bırakmamış olsaydı, görürdünüz derhal onlara azabını indirirdi. Bu dünyada da bazı azaplar gelmektedir. Ama asıl azap ahirete bırakılmaktadır. Bu dünyanın bir takım azapları asıl azabın habercisidir. Bu dünyanın küçük cezaları ahiretteki büyük cezanın ispatıdır, delilidir. Her şeyin kontrol altında olduğu ifade edilmiş olmaktadır. Bir insana bir ceza verildiği zaman Allah Azze ve Celle insana şu mesajı veriyor. Ey insan, gördüm, duydum, biliyorum yaptığını. İnsana bu mesaj veriliyor. Biliyorum ne yaptığını. Kalbinde neleri sakladığını biliyorum. Bazen kalbimizden bir şey geçirdiğimiz halde bile ayağımız takılıveriyor, elimize bir diken batıveriyor. Allah Azze ve Celle kalplerimizde olanı da bildiğini bize ifade etmiş oluyor. Biliyorum kulum kalbinden geçeni, gördüm yaptıklarını, işittim söylediklerini. Allah Azze ve Celle bilmektedir, görmektedir ama azabın büyük bir çoğunluğunu ise ahirete bırakmaktadır. İşte bu şekilde olanlar, o zalimler, onlara azabı elim vardır dedikten sonra, Allah'ın dünyasında oturup da Allah'ın hakkını gasp etmek isteyenler, Allah'ın hakkını gasp etmek bir zulüm değil midir? İnsanlara yol göstermek Allah'ın hakkıdır çünkü Allah dünyayı yaratmıştır, insanları yaratan O'dur. Herkesin ve her şeyin rızkını veren O'dur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle'nin dediğinin olması onun hakkıdır ve her kim bu hakkı Allah'tan gasp etmeye kalkarsa o bir zalim değil midir? O yüzden ayetin sonunda o zalimlere azab-ı elim vardır buyurur. Bunlar zalimdirler çünkü Allah'ın hakkını gasp etmeye kalktılar. Bir insanın parasını, malını gasp etmeye kalksanız bu zulüm olmaz mı? Zalim olmuş olmaz mısınız? Kainatın sahibinin hakkını gasp etmek nasıl zulüm olmaz? Hem bunlar yine zalimdirler çünkü insanlara yanlış yol göstermektedirler. Ve insanlara yanlış yol göstererek dünyayı yaşanmaz bir hale getirmişlerdir. Uyuşturucu artmıştır, zina artmıştır, içki kumar artmıştır, terör artmıştır, boşananlar çoğalmıştır, kürtaj artmıştır. Her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık artmıştır. Bu zulüm değil midir? İnsanlara koydukları kanunlarla insanlara zulmetmişlerdir. İşte o yüzden Kur'an onlara zalim demektedir. Ve inne zalimine lehum azabun elim. O zalimlere muhakkak azabı elim var. Çünkü onlar insanlara zulmettiler. Çünkü onlar kendilerine de zulmettiler. Çünkü kendilerini de cehenneme attılar. İnsanları da cehennem gibi bir dünyaya mahkum ettiler. Koydukları kanunlarla dünyayı cehenneme çevirdiler. Bu da bir zulüm değil midir? Geliştirdikleri ideolojilerle, felsefelerle dünyayı cehenneme çevirdiler. Diktatörleri insanların başına getirdiler. İnsanları sömürdükçe sömürdüler. Bu zulüm değil midir? Saltanat sürdüler. Kralca yaşadılar. Bu zulüm değil midir? İnsanların gerçekleri öğrenme hakkını ellerinden aldılar. Bu zulüm değil midir? İnsanlara yanlış kanunlar koyarak onları yanlış yönlendirdiler. Bu zulüm değil midir? Toplumları beyaz farelere döndürdüler. Kobay gibi kullandılar. Her gün yeni bir kanun, yeni bir kanun olmadı baştan, olmadı baştan. Toplumlara her gün yeni kanunlar koymak suretiyle zulmettiler. Bu zulüm değil midir? Koydukları kanunlar iyi sonuçlar vermedi. Bir daha değiştirdiler, gene vermedi. Bir daha değiştirdiler, yine vermedi. Hep değiştirip duruyorlar, hiçbir zamanda iyi sonuçlar alamıyorlar. Hala ey Rabbimiz sana teslim olduk da demiyorlar. Biz senin gibi bilemeyiz, hatamızı anladık da demiyorlar. Hala bu seferki güzel olacak diyorlar. Bu defaki anayasa güzel olacak diyorlar. Bu defaki kanun güzel olacak diyorlar. Ne biliyorsun güzel sonuçlar vereceğini? Gaybı mı biliyorsun? İnsanı mı tanıyorsun? Kainatı mı tanıyorsun? Ne biliyorsun bunun güzel sonuçlar vereceğini? Daha evvelkiler de aynı iddiayla ortaya çıkmışlardı. Sen insansın, gaybı bilmiyorsun. Sen insansın, insanı tanımıyorsun. Haddini bilmelisin. Zulmettiler insanlara. O yüzden Kur'an onlara zalim demektedir. Ve sonra devamında tera zalimine müşfikine mimma kesebu. O zalimleri görürsün ki ey Resulüm. Bunlara azab-ı elim var denildi. Azab-ı elim ahiretten. Gazap bu dünyada bazen gelmiştir. Fakat bir de azab-ı elim var, şiddetli bir azap, ahiretteki azap. İşte onlara azab-ı elim var denildikten sonra Allah Azze ve Celle şimdi bize kıyamet kopmuş, ahiretteki durumu canlandırmaktadır. Ey Resulüm sen onları göreceksin, sen onları görüyorsun. Sanki görüyorsun, çünkü sana Rabbin söylüyor. Sanki görüyorsun. Tera ifadesi görüyorsun manasına da gelir, şimdiki zamanı da ifade eder. Görüyorsun, sanki Hazreti Peygamber'in gözünün önünde onlar şu anda. Ey Resulüm sen o zalimleri görüyorsun, tir tir titrerken görüyorsun. Sanki Hazreti Peygamber'e gösteriliyor, gözünün önüne geliyor, onların titrer hali. Kur'an ne güzel ifade ediyor. Kur'an tasvir ediyor. O günü edebi bir şekilde tasvir ediyor. Kafirlerin nasıl bir durumda olacağını tasvir ediyor. Nasıl olacaklar? Hangi pozisyonda olacaklar? Gururlu bir şekilde mi? Kıyamet gününde kibirli bir şekilde mi? Cesur bir şekilde mi? Ben doğru yoldayım diyerek mi mesela mezarlarından kalkacaklar? O ortamı gördükleri zaman hala gururları devam edecek mi? Yoksa tir tir titriyecekler mi? Allah Azze ve Celle gözümüzün önünde canlandırıyor. Hem ne güzel canlandırıyor. Onları tir tir titrerken görürsün ey Resulüm. Sanki Hazreti Peygamber o anda görüyor. Bu ayet geldiği zaman sanki gözün önünde canlandırılıyor. Setera şeklinde söylenebilirdi. Yani göreceksin, ileride göreceksin şeklinde de söylenebilirdi ama Allah Azze ve Celle sini koymamış başına. Yani istikbal ifadesi olsun diye. İleride yani sen bunu göreceksin manasında olmasını istememiş demek ki. Şimdiki zamanı da içine alsın, gelecek zamanı da içine alsın. Yani şu anda görüyorsun manasında da olsun, görürsün onları sanki Hazreti Peygamber görüyor. Onların titrer halini sanki görüyor. Hem de aynı zamanda ahireti de ifade etsin. Ahirette sen onların böyle olduğunu göreceksin. Tir tir titrerken onları göreceksin. Neyden dolayı bunlar titreyecekler? Mimme kesebu, kazandıklarından dolayı. Çünkü çok iyi bilmektedirler ki iyi şeyler kazanmadılar. Çok iyi bilmektedirler. Kazandıkları iyi bir şey değildir. Demek ki kafir aslında bu dünyadayken de bilmektedir. Yaptığı şeyin güzel bir şey olmadığını, eğer ahiret varsa orada cehennemlik olacağını bilmektedir. Ahirete inanmamaktadır, inanmamaya çalışmaktadır, kendini öyle ikna etmeye çalışmaktadır. Ama eğer varsa kazandıklarından dolayı cehennemlik olduğunu da bilmektedir. O yüzden orada gözünü açar açmaz, mezardan kalkar kalkmaz, herkes kabirlerinden kalkmaya başladığı anda tir tir titremeye başlar. Eyvah der, gerçek. Ve ben bir şey yapmadım. Günahtan başka bir şey işlemedim. İşte o zaman titremeye başlar. Her şey gerçekmiş. Aslında bundan evvel de biliyordu. Aslında kabirdeyken biliyor. Melekler gelip sorular sormaya başladığı zaman, men rabbuk ve men nebiyyuk ve me dinuk. Peygamberin kim, Rabbin kim, dinin ne? Bu sorular sorulduğu zaman aslında o her şeyi anlamaktadır. Eyvah! Bize bu söylenmişti, inanmamıştık. Bu sorular soruldukça hı hı la edri der, bilmiyorum siz neyden bahsediyorsunuz. Ne Rabb'i, ne peygamberi, ne dini ben bilmiyorum. İşte bilmiyorum dediği anda öyle bir balyoz yer ki iki kulağının arasına, onun feryadını insanlar ve cinlerin dışında bütün mahlukat işitir. Çünkü insanlar ve cinler imtihandadırlar. Cennetlik veya cehennemlik olacaklardır. O yüzden onlara işittirilmez. Ama onların dışındaki diğer varlıklar işitirler. Aslında o anda anlamaktadır. Azabı görmektedir ve kabir azabı kendisine başlamıştır. Kabir kendisini sıkıştırır. Kaburga kemiklerin birbirine geçirecek şekilde. Ve o kabir çukuru kendisine cehennem çukuruna dönüştürülür. O anda her şeyi anlar ve der ki Allahümme la tukimis sa'a, Allahümme la tukimis sa'a. Her şey gerçekmiş, Allah'ım kıyameti koparma. Bu kabir böyle, kim bilir cehennem nasıl, Allah'ım kıyameti koparma. Allahümme la tukimis sa'a. Aslında anlamıştır. Orada anlamaya başlamıştır. O yüzden kıyamet günü mezarından kalkar kalkmaz titremeye başlar. Eyvah der, işte o kıyamet. İşte o söylenilen şey. Kabirdeki azaptan daha beş beteri şimdi burada olacak. İşte onu Kur'an bizim gözümüzün önünde canlandırıyor. Düşünün, Kur'an gözümüzün önünde canlandırmak istiyor. Ondan dolayı bu ifadeler tercih ediyor. Biz de o halde gözümüzün önünde canlandırmaya çalışmalıyız. Kafir tir tir titriyor. Milyarlarca kafir, hepsi zangır zangır titriyorlar. Büyük bir meydan, milyarlarca insan ve titriyorlar. Allah Azze ve Celle bunun sebebi onların kazandıklarıdır buyuruyor. Yani Allah zulmetmiyor. Ey kullarım, ben onları böyle titretiyorsam eğer zulmederek değil. Ben zalim değilim. Ama onların bu şekilde titremesi mimme kesebu, kendi kazandıklarından, benim zulmümden kaynaklanan bir şey yok. Yani cehennem adalettir. Yani onların tir tir titretilmesi adalettir. Allah haksızlık yapmaz. Bir insanı haksız yere korkutmak caiz olamaz. Eğer onların bu şekilde titretilmesi, korkutulması haksız yere olsaydı, o zaman zulüm olurdu. Bu Allah'a yakışmaz. Sahabe döneminde birisi bir sahabinin ayakkabısını saklamıştı mescitte. Şakacı birisi vardı. Elbette sahabeden de böyleleri olacaktır. Onlar da insan. Ayakkabısını sakladı. Adamcağız tekrar çıkacağı zaman ayakkabısını bulamadı ve korktu. Çalındı zannetti. Allah Resulü'nün döneminde, Allah Resulü'nün mescidinde, Allah Resulü'nün arkasında namaz kılanlar. Bazen bu şekilde şaka yapıyorlardı. Ve adam korktu. Sonra onun korktuğunu görenler şakayı artık daha fazla devam ettirmediler. Ayakkabın buradadır, korkma dediler. Allah Resulü bu olayı duyduğu zaman buyurdu ki, mümini korkutmak büyük bir zulümdür. Mümine korku verecek bir şaka yapamazsınız. Parasının çalındığı, ayakkabısının çalındığı gibi ya da buna benzer mümini korkutacak bir şaka yapamazsınız. İnne ravatel müslimne zulmün azim. Mümini korkutmak büyük bir zulümdür buyurdu. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle eğer haksız yere bunları korkutuyor olsaydı, tir tir titretiyor olsaydı zalim olmuş olurdu. O yüzden buyuruyor ki mimme kesabu, bunların bu titremeleri kendi korkular, bu korkularının sebebi kendi kazançları. Haksızlık yok yani. Ve huve vakiun bihim, o azap onların başına çökmüştür. O vaziyetteyken onlar tir tir titremektedirler. O kazandıkları, o günahlar onların başına çökmüştür. Ve işte o durumda o kazançlarından dolayı tir tir titremektedirler. Haksızlık yok. Ve demek ki kafirin cehenneme girmesi, zalimin, fasığın cehenneme girmesi adaletin gereğidir. Allah Azze ve Celle kullarına karşı haksızlık yapacak değildir. Demek ki kafir ebediyen cehennemde kalsa adalettir. Zaten de öyle olacaktır. Bazıları kısa bir ömre karşılık ebedi bir cehennem olur mu diye düşünebilirler. Ama onun suçu sonsuz bir cinayettir. Küfretmiştir. Allah Azze ve Celle'yi inkar etmiş ya da inkar etmese de ona şirk koşmuştur. Dolayısıyla sonsuz bir cinayet işlemiştir. Sonsuz bir cinayetin de cezası sonsuz bir azaptır. O yüzden adalettir. Bunlar bu şekilde o azap onların o yaptıkları o günahlar onların başına çöktüğü zaman onları tir tir titretir. Onlar böyle iken vellezine amenu ve amilus salihat fi ravdatil cennet. İman edenlere gelince, iman edip salih ameller işleyenlere gelince onlarsa cennetin ravzalarındadırlar. Ravza yani ravda bir bahçenin en güzel yerine denir. Su olan, yeşillik olan güzel bir bahçenin en güzel yerine ravza denir. Bunlar cennetin ravzalarındadırlar. İman edenler ve salih ameller işleyenler. Allah Azze ve Celle ikisini paralel anlatıyor bize. Bu Kur'an'ın daima üslubudur. Paralel anlatır Allah. Cenneti anlatır ardından cehennemi anlatır. Bazen cehennemi anlatır ardından cenneti anlatır. Hep cehennemi anlatmaz. Hep cenneti de anlatmaz. İkisini beraber anlatır. Eğer hep cenneti anlatacak olsa insanlar cehennemi unuturlar. Allah'tan korkmamaya başlarlar. Cehennemden korkmamaya başlarlar. O zaman şeytan onları Allah'ın cennetiyle ve Allah'ın rahmetiyle aldatır. Onlara unutturur cehennemi. Allah'ın azabını onlara unutturur. Bunun tersine eğer sadece cehennemi anlatsa Allah, uzun uzun cehennemi anlatsa, cenneti anlatmasa bu sefer insanlar ümitsizleşirler. Cennete giremeyiz diye düşünmeye başlarlar. Ümitsiz hale gelebilirler. İşte onun için Allah Azze ve Celle paralel anlatır. Biraz cennet, biraz cehennem. Belki bazen cennet biraz uzun, cehennem kısa anlatılır. Bazen de bunun tersi yapılır. Ama ekseriyetle birlikte anlatılır. Ve kafirle mümin de karşılaştırabileceğimiz şekilde anlatılır. Kafir böyle, mümin böyledir. Kafire ve kafirin sonu budur, müminin sonu budur. İkisini karşılaştırır ve birini tercih edin der. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Özgürsünüz. Bu dünyada size özgür bir irade verilmiştir. Ama bu özgürlük imtihan gereği olan bir özgürlüktür. Tercih hakkı size bırakılmıştır. Fakat gerçek özgür değilsiniz. Gerçek özgür olan sadece Allah'tır. Siz Allah'ın dünyasında yaşamaktasınız ve Allah'ın verdiği nimetlerle beslenmektesiniz. Dolayısıyla özgür olamazsınız. Size verilen özgürlük imtihan içindir sadece. Bakalım bu özgürlüğü nasıl kullanacaksın? Ve kıyamet gününe ya Rabbi ben özgür değildim, sen beni zorladın demeyelim diye. Bize cüz'i irade verildi. Tercih hakkı verildi. Ama gerçek özgür olan Allah'tır. İnsan Allah'ın dünyasında yaşayıp onun verdiği nimetlerle beslendiğine göre, onun verdiği vücudu kullandığına göre özgür olamaz. Gerçek ve mutlak özgür Allah'tır. İnsan haddini bilmek zorundadır. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminle kafiri karşılaştırır. Kafire böyle bir muamelen, onların üzerine çökmüş kendi kazançları, kendi günahları onların başına çökmüş, tir tir titriyorlarken müminlere gelince, iman etmiş ve salih amel işlemiş olan müminler, sadece iman kafi değil deniliyor yani. Evet, amel imandan bir cüz değildir. Ehl-i sünnetin görüşü budur ve doğrusu da budur. Evet, amel imandan bir cüz değildir. Amel olmadan da iman olur. İman başkadır, amel başkadır. Ama amel imanın bir gereğidir. Evet, iman olmadan amel kabul edilmez. O yüzden Kur'an evvela imandan bahseder. اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Kur'an değişik yerlerde bu ifadeyi defalarca tekrarlar. İman edenler ve salih ameller işleyenler. Yani evvela iman lazım. İman olmadan salih ameller işlese de kabul değil. Çünkü amelin kabulünün şartı evvela imandır. İman ettikten sonra salih amel makbul olacaktır. Yoksa bir kafirin de nice amelleri güzel olabilir. Ama onların amelleri reddedilecektir. Çünkü iman ile yapılmış şeyler değildir. Amelimizin kabulü buna bağlıdır. Evvela iman, ondan sonra amel. Amel olmazsa iman kabuldür ama makbul bir iman değildir. Amel olmazsa, iman varsa, Allah'a şirk koşmadan öldüyse, tevhidi kabul ederek, iman esaslarını kabul ederek öldüyse, ameli yoksa bile cennete girer ama cehenneme girdikten sonra, eğer Allah Azze ve Celle onun günahlarını bağışlamazsa, namaz kılmamış, zekat vermemiş, oruç tutmamış, hacca gitmemiş, zengin olduğu halde ve bir takım günahlar işlemiş, eğer Allah bu günahlarını bağışlamazsa, sadece la ilahe illallah'ı kabul etmiş, anlamış, bilerek kabul etmiş, Allah'a da şirk koşmamış, bu şekilde can vermiş, ameli yok ama imanı var, cennete girer. Çünkü Hazreti Peygamber, her kim la ilahe illallah derse mutlaka cennete girecektir buyurur. Bunu der ve buna şirk bulaştırmazsa, iman eder ve imanına şirk bulaştırmazsa cennete girer. Ama ne zaman girer? Başka hadislerden öğreniyoruz ki, Kur'an'dan öğreniyoruz ki bir takım günahları işleyenler cehenneme girecektir. Eğer Allah bağışlamazsa cehenneme girecektir. Dolayısıyla bunlar cennete girer ama cehenneme girdikten sonra girerler. Günahlarını çektikten sonra girerler. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin amel işlemesini emrediyor. Sadece iman cennete, eninde sonuna cennete girmenize yeterse bile, cehenneme girmeden cennetlik olmanıza yetmez. İman ile cennete girersiniz ama Allah'a şirk koşmadıysanız, kullara kulluk yapmadıysanız, ideolojilerin peşinden koşmadıysanız, İnsanları Allah'ın makamına oturtmadıysanız, kullara kulluk yapmadıysanız, Allah'a şirk koşmadıysanız, cennete girersiniz ama ne zaman girersiniz? O yüzden amel lazımdır. O yüzden Kur'an sürekli olarak اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ifadesini kullanır. İman edip amel işleyenler, salih ameller işleyenler. Evet, amel imanın bir cüzü değildir. Ama yani bir amel terk ederse insan kafir olmaz. O manada amel imanın bir cüzü değildir. Amel ayrıdır, iman ayrıdır ama amel imanın gereğidir. Evet, elbette ki amel hayırlı işler yapmak elbette ki imandandır, imanın bir gereğidir yani. İşte Allah Azze ve Celle iman edenler ve salih ameller işleyenler buyurarak her ikisini de bize emretmektedir. Bunlar cennetin ravzalarında olacaklar. Bir rivayette cennetlikler cennette bir suyun başında toplanıp sohbet ederlerken bir bulut gelir onların üzerine, onları gölgeler. Ve bulut onlara size ne yağdırayım der. Ey cennet ehli, size ne yağdırmamı istersiniz? Onların içinden bazıları isterler. Bulut onlara yağdırır Allah'ın emriyle. Hatta bazıları buluttan taze kızlar isterler, genç kızlar isterler. Bize genç kızlar yağdırın derler. Buna varana kadar bize bildirilmiş. Hazreti Peygamber sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem cennette uzun boyunlu kuşların olacağını bize ifade eder. Hem bunlar cennetin ravzalarındadırlar, hem cennetin her tarafı nimetlerle doludur. Uzun boyunlu kuşlar ve o kuşları tarif ederken Ebu Bekir Sıddık dedi ki ya Resulallah onların tatları ne kadar güzeldir kim bilir. Efendimiz buyurdu ki evet ya Ebu Bekir ve sen ona layıksın. O kuşlar senin içindir, sen ona layıksın. O kuşu gördüğü zaman ehli cennet ne güzelmiş der. Ve kuş önüne pişirilmiş olarak düşüverir. Cennetin mutfağında cennet aşçıları tarafından tabiri caizse pişirilir ve önüne düşüverir ve onu yer zahmetsiz bir şekilde. اَلَّذِينَ اَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Onlar böyle. Kafirler öyle tir tir titrerken müminlerse böyle. Çünkü bunlar Allah Azze ve Celle'nin hakkını takdir ettiler. Allah'ın hakkını Allah'a verdiler. Allah'a ortak koşmadılar. Ve dünyaya boşu boşuna geldiklerini düşünmediler. Salih amellerle hayatlarını değerlendirdiler. Zamanlarını değerlendirdiler. Bunlar amel defterlerini gösteren baba yiğitler bunlar. Tıpkı çalışkan talebenin karnesini göstermesi gibi. Bunlar karnesini gösterecekler. Ha umukraul kitabiye diyecekler. Bakın defterime, bakın amel defterime, bakın kitabıma. Okuyun, karnemi okuyun diyebilecek olanlar. Hayatlarını değerlendirmiş olanlar. Yorulmuş olanlar. Gece gündüz koşturmuş olanlar. Allah Azze ve Celle'ye kulluk yapmak için ve yeryüzünde Allah'ın hakimiyetini gerçekleştirmek için gece gündüz mücadele etmiş olanlar. Onlar fi ravdatil cennet. Cennetin bahçelerinde, sulak yerlerinde, cennetin en güzel yerlerindedirler. Lehum ma yeşaun inde rabbihim. Sadece bu kadar da değil. Bir de onlara Rablerinin katında her istedikleri var. Sadece cennetin ravzalarında da gezmeyecekler. Onlara bir de Rablerinin yanında her istedikleri var. Yani Allah Azze ve Celle onlara bu kadar yüksek bir makam verecek. İnde Rabbihim buyuruluyor. Yani siz Rabbinizin misafiri olacaksınız. İnde Rabbihim. Rablerinin yanında onlara her istedikleri var. Bir zenginin misafiri olsanız bile size nice ikramlarda bulunur. Daha büyük bir zenginin misafiri olsanız daha nice ikramlarda bulunur. Bir kralın misafiri olsanız daha nice ikramlarda bulunur. Bir de Rabbul Alemin olan, kainatın sahibi olan Allah'ın misafiri olanlar. Cennetlikler Allah'ın misafirleridirler. Bu dünyada bu kadar nimetler veren Allah, imtihan dünyasında bile bu kadar nimetler veren Allah, ehli cennet, ehli cenneti cennette misafir ederken kim bilir daha ne kadar nimetler verecektir. O yüzden burada özellikle belirtiliyor. Lehum ma yeşaun inde rabbihim. Rablerinin yanında onlara her istedikleri var. Zalike huvel fadlul kebir. İşte bu fadlu kebirdir. İşte büyük lütuf budur. Ve büyük zafer de budur. Fevzul kebir de budur. Fadlu kebir de budur. Sonuçta Allah Azze ve Celle kişiyi o mümin kulunu cennetine koyduğu zaman daha bundan büyük bir zafer olabilir mi? Daha büyük bundan daha büyük bir lütuf olabilir mi? Cennetten daha büyük bir lütuf olur mu? Allah'ın rızasından daha büyük bir lütuf olur mu? İşte o yüzden fadlu kebir işte budur buyuruluyor. Yani sizin bu dünyada bir şey zannettikleriniz, onların hiçbir kıymeti yok. Asıl olan budur. Yani bu dünyada mesela zengin olsanız belki çok mutlu olursunuz. Halbuki sonuçta toprak olacak, her şeyi bırakıp gideceksiniz. Dolayısıyla bu fadlu kebir değil. Allah Azze ve Celle size bu dünyada apartmanlar verse, sizi bu dünyada profesör yapsa, sizi bu dünyada padişah yapsa, sizi bu dünyada zengin yapsa, bu dünyada ne olursan ol, fadlu kebir sayılmaz. Çünkü hepsini bırakıp gideceksiniz. Ama ahiretteki hiç bırakılmayacak, sürekli var olacak, devam edecek olan bir nimet. İşte ondan dolayı fadlu kebir işte budur buyuruyor. Büyük lütuf işte bu. Size bu dünyada verilenler değil yani. Bu dünyada ne kadar nimet içinde olursanız olun, sonuçta bir taraftan korku içindesiniz. Bunları hepsini kaybedeceksiniz. Bu dünyanın mutluluğu sıkıntıyla beraberdir. Bir taraftan mutluluk, bir taraftan sıkıntı, bir taraftan sevinç, bir taraftan korku. Hep bir aradadır. Dolayısıyla bu dünyanın mutluluğu hiçbir zaman büyük lütuf sayılmaz. Büyük lütuf ve büyük zafer ve büyük nimet orada verilecek olandır. Zalikellezi, işte bu ey müminler. Allah kullarını işte müjdeler. Yübeşşirullahu ibade. Allah kullarını müjdeler. Hangi kullarını? Ellezine amenu ve amilu salihat. İman eden ve salih amel işleyen kullarını. Sadece iman edenleri değil. İman eden ve salih amel işleyen kullarını Allah işte bu şekilde müjdeler. Ve ey Resulüm onlara de ki, قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا. De ki onlara, ben sizden bir şey istemiyorum. Yaptıklarıma karşılık, hizmetlerime karşılık size ben doğru yolu gösteriyorum ve buna karşı bir şey istemiyorum. اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ. Sadece yakınlıkta sevgi, bu kadar. Yakınlıkta sevgi istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bu ayet üzerinde ihtilaf edilmiştir. Allah Azze ve Celle yakınlıkta sevgi derken neyi kastediyor? Ey Resulüm onlara de ki, ben sizin için ömrümü veriyorum. Onlara de ki, ben sizin için çile çekiyorum. Onlara de ki, ben sizin için ölümü göze alıyorum. Size yolu göstermek için, sizi yanlışlardan koruyabilmek için her şeyi göze alıyorum. Ve ben bunun karşılığında sizden bir şey istemiyorum. Hiçbir ücret istemiyorum. Kur'an birçok yerde bütün peygamberlerin lisanıyla in ecre illa alallah, benim ücretim Allah'a aittir, bunu bize öğretir. Bütün peygamberler bunu söylediler. Benim ücretim sadece Allah'a aittir. Sizden bir şey istemiyorum. Bu şekilde Allah Azze ve Celle İslam davetçilerinin daveti yaparken hiçbir şekilde maddi bir karşılık beklememeleri gerektiğini öğretiyor. Hiçbir İslam davetçisi maddi bir karşılık bekleyemediği gibi, beklememesi gerektiği gibi aynı zamanda manevi bir karşılık da beklememeli. Allah Resulüne böyle söylenmesi emrediliyor. De ki hiçbir şey, hiçbir ücret, maddi de olabilir, manevi de olabilir. Maddi ücret istemediğim gibi hiçbir meslek sahibi mesleğini parasız yapmaz. Doktor bedava bakmaz. Tamirci bedava tamir etmez. Elektrikçi, su tesisatçısı bedava yapmaz. Herkes yaptığının karşılığını bu dünyada ister. Ama peygamberler ve onların izinden giden İslam davetçileri böyle olmamalıdırlar, böyle değildirler. Maddi bir ücret beklemedikleri gibi manevi bir ücret de beklemezler. Teveccühünnâs gibi, insanların teveccüh göstermesi gibi bir ücret de beklememelidirler. Şan şöhret gibi, makam gibi, insanların teveccüh göstermesi gibi, iltifat gibi, saygı beklemek gibi hiçbir manevi ücret de beklememelidirler. Allah Azze ve Celle peygamberine böyle söyle derken aslında bütün İslam davetçilerine de hitap etmiş oluyor. Ey İslam davetçileri, siz de bir şey beklemeyeceksiniz ve siz de böyle söyleyeceksiniz. Hiçbir şey beklemiyorum. O halde neden karşı geliyorsunuz? Sizden para mı istendi ki hakikatleri reddediyorsunuz? Hakikati kabul edersen senden para mı isteyecekler ki? Matematik hocası matematik anlatsa para ister. Kimyacı kimya anlatsa para ister. Halbuki İslam davetçisi ve bir peygamberin anlatmış olduğu şey insan ahiretiyle, ebedi hayatıyla ilgilidir. Çok daha önemlidir. Matematiği bilmeseniz ne olur ki? Fiziği, kimyayı bilmeseniz ne olur ki? Cehennemlik mi olursunuz? Bu dünyada aç susuz mu kalırsınız? Bu kadar insan matematik, fizik, kimya bilmiyor. Bunlar rızkı verilmiyor mu? Ama gerçeği bilmezseniz, hakikati bilmezseniz ebedi cehennemlik de olabilirsiniz. Dolayısıyla hakikatlerin öğretilmesi, peygamberleri tarafından, İslam davetçileri tarafından insanlara gerçeklerin öğretilmesi matematikten, fizikten, kimyadan, tıptan, astronomiden çok daha önemlidir. Öbürlerini öğretenler ücretsiz öğretmezler ama İslam davetçileri ücretsiz öğretmek zorundadırlar. Çünkü peygamberler böyle yapmışlardır. Ve hakikatleri saklayamazlar. Maddi veya manevi bir ücret de bekleyemezler. Eğer ahirete dair olan bir işi dünyevi bir maksatla yapacak olurlarsa, innemel amal bin niyet buyurulmuştur. Ameller niyetlere göredir. Eğer başka bir maksat taşıyorsa kalbinde, ama teveccüh nas, ama şan şöhret, ama makam, ama saygı, ama her neyse, yalnız maddi şeyler değil, eğer böyle şeyler taşıyorsa kalbinde, Allah rızası dışında başka bir maksat varsa, ameller niyetlere göredir. Ve o amelinin karşılığını göremeyecektir. Çünkü Allah rızası dışında başka bir şey için yapmıştı. Burada denilmek isteniliyor ki ey Resulüm, yaptığın her şeyi sadece ve sadece Allah için yapacaksın. Ve bunu insanlara ilan et. Ben sizden bir şey istemiyorum de. Sadece bir şey. El mevedde. Sevgi. Fil kurbe. Yakınlık mevzuunda. Yakın olma konusunda sevgi. Bu el mevaddete fil kurbe kısmı üzerinde ihtilaf edilmiştir. Bazı alimlere göre, İbn Abbas'a göre, bu hususta İbn Abbas'tan gelen bir rivayet var, Hasan Basri'den gelen başka bir rivayet var, başkalarının başka görüşleri var. Ve bu ayetten maksat, bir görüşe göre, yani ey Mekke'nin kafirleri, ey akrabalarım, ben sizden bir şey istemiyorum. İnanmıyorsanız inanmayın. Fakat hiç olmazsa engel olmayın. İnanmıyorsanız inanmayın. Ama hiç olmazsa akrabalık hatırına sessiz kalın, bana zulmetmeyin. Önümü kesmeye kalkışmayın. Bırakın bari inanacak olanlar inansınlar, onlara engel olmayın. Akrabalığı da mı bilmiyorsunuz? Haydi din iman bilmiyorsunuz. Haydi Allah'ı bilmiyorsunuz. Allah'ı bilmiyorsunuz derken Allah'ın varlığını biliyorlardı. Allah'ın makamını anlamıyorlardı. Allah'ın konumunu anlamıyorlardı. Allah'ın kanun koyucu bir peygamber gönderici, kitap gönderici bir Allah olduğunu anlamıyorlardı. Haydi Allah'ı bu manada bilmiyorsunuz. Kanun koyan, kitap gönderen, peygamber gönderen bir Allah bilmiyorsunuz. Akrabalık da mı bilmiyorsunuz? Haydi gerçekleri anlamıyor, anlamak istemiyorsunuz. Akrabalığı da mı bilmiyorsunuz? Bu ayet Arap'a hitap ediyordu. Kureyş Arabına, öncelikle onlara hitap ediyordu. Onlarda akrabalık çok kuvvetliydi. Buna rağmen peygamberimize zulmediyorlardı. Aslında hepsi akrabası bütün Kureyş. Yalnızca Haşimoğulları değil, Efendimizin aşireti Haşimoğulları değil. Diğerleri de aslında akraba, ama anne tarafından, ama baba tarafından, ama hanımı Hatice annemiz tarafından, her neyse. Aslında hepsiyle akraba, 10 aşiret vardı Kureyş'te, Mekke'de. Aslında Efendimiz hepsiyle akraba. Ve başka meselelerde akrabalığı bilenler, Kureyşliler bu meseleye gelince ekseriyeti akrabalığı çiğnedi. En yakınları sadece çiğnememeye çalıştılar. Haşimoğulları. Onların da içinde önde gelen Ebu Leheb gibiler, onlar da çiğnediler akrabalığı. Amcası olmasına rağmen. O yüzden Allah Azze ve Celle tebbed yede Ebi Leheb ve teb buyurdu. İki eli kurusun ve kendisi de kurusun ve kurudu. Allah Azze ve Celle burada onlara böyle söyle buyuruyor. De ki hiçbir şey bilmiyorsanız bari akrabalığı bilin. İbn Abbas'a göre böyle. Hasan Basri'ye göre daha farklı bir mana tespit etmiştir. Yani ben sizden hiçbir ücret istemiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Sadece illel meveddete fil kurbe. Yakınlıkta sevgi istiyorum. Yani Allah'a yakın olmanızı istiyorum. Ben başka bir şey için çalışmıyorum. Sadece sizi Allah'a yaklaştırmaya çalışıyorum. Allah'ı sevdirmeye çalışıyorum. O kadar. Tek istediğim bu. Allah'a yaklaşmanız ve Allah'ı sevmeniz. Beni sevmeniz de değil. Bu manaya göre kendisinin sevilmesi de değil. Çünkü sevilmek de bir nevi ücrettir. Manevi bir ücrettir. Bu daha hoş bir manadır. Ve daha genel bir manadır. Bütün zamanlara uygundur. Birinci söylediğimiz yalnızca Peygamberimizin dönemine uygundur. Yalnızca o akrabalarıyla ilgili olmuş olmaktadır ve ayet kısıtlı olmaktadır. Mana kısıtlanmaktadır. Genel bir mana daha uygundur. Yani akrabalık hatırına bari sessiz kalın, bari akrabalığı bilin, bari bana zulmetmeyin manası biraz daha dar kapsamlı bir manadır. Ama ben sizden istediğim sadece bu. Allah'a yaklaşmanızı istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bu daha genel bir manadır. Üçüncü bir kanaata göre burada kastedilen kendi akrabalarıma karşı sevgi istiyorum. Bu zayıf bir manadır. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Sadece benim akrabalarıma karşı bir sevgi istiyorum. Halbuki hepsi zaten hepsi Efendimizin akrabasıdır. Kureyş'in tamamı akrabasıdır hemen hemen. Kimi yakından, kimi uzaktan. Dolayısıyla onlara mı söyleyecek, akrabalarıma karşı sevgi istiyorum? Kime söyleyecek bu lafı? Zaten hepsi akrabası. Ayrıca daha kendisinin peygamberliğini kabul etmemiş olan insanlara, daha Allah'ı sevmemiş olan, peygamberin peygamberliğini kabul etmemiş olan insanlara, daha kendisini bile sevmemiş olan insanlara, nefret eden insanlara, akrabalarıma karşı sevgi istiyorum demek mantıklı değildir. Daha çok bu manayı Şia tercih etmiştir. Efendimizin ehli beytini daha fazla ön plana çıkarmak için ayeti bu şekilde yorumlayanlar daha çok onlardır. Hatta bir zayıf rivayete göre, ya Resulallah senin akrabaların kimlerdir diye sorulduğunda, Ali ve Fatıma, Fatıma ve çocuğu, çocukları demiştir. Hadis zayıftır. Bir kere bu ayet geldiği zaman daha Hazreti Ali Fatıma ile evlenmemişti. Bu ayet Mekki'dir. Mekke'de bu sure nazil oldu. Sure Mekke'de nazil olduğuna göre surenin ayetlerinin tamamının Mekke'de nazil olduğunu düşünmek daha doğrudur. Evet, bunun istisnaları vardır. Bir sure Mekki bir sure olduğu halde içinden bazı ayetler medeni olabilir, yani hicretten sonra nazil olmuş olabilir. Ama bu zayıf, bu azdır. Çok olan bir durum değildir. Ve bunun için ayrı bir delile ihtiyaç vardır. Yani sure Mekki'dir ama şu ayet medenidir demek için ayrı bir delil, bir rivayet lazım. Sağlam bir rivayet lazımdır. Öyle bir rivayet yoksa surenin tamamını Mekki kabul etmek zorundayız. Ve burada böyle bir rivayet elimizde yok. Yani bu ayet sure Mekki ama surenin bu ayeti Medine'de nazil olmuş, hicretten sonra nazil olmuştur tarzında elimizde bir delil yok. O halde nasıl olur da bu ayetin medeni olduğunu söyleyebiliriz? Eğer ayet medeni değilse, Mekki ise, ki ekseriyetin görüşü de bu, en büyük ihtimal de bu. Dolayısıyla bu hadisin bununla ilgili olması düşünülemez. Yani daha o zaman Hazreti Ali ve Fatıma evlenmemiş ki Allah Resulü böyle bir şey söylesin. Daha çocukları yok ki, daha evlenmemişler ki. Hazreti Ali Fatıma ile ne zaman evlenmişti? Bedir'den sonra evlendi. Bedir savaşından sonra. Dolayısıyla bu ayet Mekke'de geldiğine göre daha böyle bir evlilik söz konusu değil. O halde bu ihtimal zayıf bir ihtimaldir. Ve Allah'ın kitabında sadece peygamberimizin akrabalarıyla ilgili bir ayetin olması, bu şekilde Allah'ın kitabında kıyamete kadar okunacak olan bu kitapta Allah Azze ve Celle'nin böyle bir şey kastetmesi de düşünülemez. Çünkü bu kitap kıyamete kadar bütün insanlara gelmiş ve sadece peygamberimizin akrabalarına karşı sevgi istemesi, kitapta bunun yer alması çok uzak bir ihtimaldir. Çok özel bir konu olur o zaman. Halbuki Allah'ın kitabı genel ifadelerle gelmiştir. Ve Hasan Basri'nin söylediği mana çok daha güzel bir manadır. Yani ben sizden sadece Allah'a karşı meyil istiyorum. Allah'a adım atmanızı istiyorum. Bir muhabbet beslemenizi istiyorum. Yani ben sizden başka bir şey istemiyorum. Siz Allah'ı biliyorsunuz, Allah'ın sizi yarattığını kabul ediyorsunuz, rızkınızı verenin O olduğunu kabul ediyorsunuz. O halde neden Allah'a karşı muhabbet beslemiyorsunuz? Sizden bunu istiyorum. Hiç olmasa akrabalığı bilin de bana engel olmaya kalkışmayın ve bana bu zulümleri yapmayın, bana bu iftiraları atmayın. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli beyti elbette ki önemlidir. Bununla ilgili sahih ve sahih olmayan birçok hadisler var. Benim ehli beytimin misali Nuh'un gemisine benzer şeklinde zayıf hadisler de var. Ehli beyti Nuh'un gemisine benzeten, nasıl ki gemiye binen kurtulmuştur, aynı şekilde ehli beytin peşinden giden de kurtulur manasında. Hadis zayıftır. Ama sahih hadisler de var. Allah Resulü sahih bir hadiste, benden sonra sapmamanız için size iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, o nurdur. Allah'ın, Allah'tan gelen bir iptir, ona sarılın. وَاَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللّٰهِ Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani Kur'an'a sarılın. Size iki şey bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı, ona sarılırsanız sapmazsınız, o nurdur. Ve bir de benim ehli beytim, bir rivayette benim sünnetim. İki rivayet de var. Allah Resulü bir rivayette Allah'ın kitabı ve benim sünnetim buyurmuş. Bir başka rivayette Allah'ın kitabı ve ehli beytim buyurmuştur. Çünkü ehli beyt elbette ki sünneti bize taşıyan insanlardır. Ama ehli beyt elbette ki sadece Hazreti Ali, Fatıma, oğulları Hasan ve Hüseyin'den ibaret değildir. Efendimizin hanımları elbette ki ehli beyttendirler. Ve Kur'an-ı Kerim ya ehli beyt diyerek peygamberin hanımlarına seslenmiştir. Ahzab suresinde Allah Azze ve Celle, ey peygamberin hanımları, lestunne ki ahadun minen nisa, sizler herhangi bir kadın gibi değilsiniz. Evlerinizde oturun, açılıp saçılmayın. Ve sonra ey ehli beyt, Allah sizdeki kiri gidermek istiyor. Sizi tertemiz yapmak istiyor. Hitap kimedir burada? Peygamberin eşlerinedir elbette ki. Dolayısıyla onlar ehli beyttendirler. Şia her ne kadar Efendimizin hanımlarını ehli beytten kabul etmese de biz onları ehli beytten kabul ederiz. Bir insanın nasıl ki bir insanın hanımı, çocukları ehli beytidir, yani ev halkıdır yani. Çocukları ev halkından olur da hanım ev halkından olmaz mı? Böyle bir şey düşünmek mümkün müdür? Sizin hanımınız evinizin halkından değil midir? Nasıl olur da Efendimizin hanımları, müminlerin anneleri ehli beytten sayılmazlar? Hepsi ehli beyttendirler. Elbette ki ehli beyt Efendimiz'e daha yakındır. O yüzden daha kıymetlidirler. Ancak salih ameller işliyorlarsa, ehli beytten olmak ancak o zaman bir kıymeti olabilir. Yoksa Hazreti Nuh'un oğlu olsa bile kafir olduktan sonra Allah Azze ve Celle ona, ey Nuh, o sen ailenden sayılmaz demedi mi? Senin ailenden değildir demedi mi? Senin dinine inanmadıktan sonra senin çocuğun da olsa senden sayılmaz. İslam imana bakıyor, inanca bakıyor. Kan daha sonra gelmektedir. Irkına zaten bakmıyor. Irka zaten bakmıyor. Baksa baksa yakın akrabalığına bakıyor. Kanına belki o manada bakıyor. Fakat asıl önce inanca bakıyor, ondan sonra buna bakıyor. Dolayısıyla bir insan iman etmemiş ise yahut da salih ameller işlemiyorsa ama ehli beytin devamı olarak ehli beyt soyundan geliyor, ne önemi olabilir ki? Ne önemi olabilir ki? Kendisinin yaptığı önemlidir. Herkesin mezarı ayrıdır. Eğer salih ameller işliyorsa elbette ki Hazreti Peygamber'e daha yakındır. Çünkü Hazreti Peygamber'in torunudur. Elbette ki o manada salih amel işleyen, ehli beytten olan ve salih ameller işleyen insanlara karşı diğer insanlardan daha fazla bir sevgi, saygı beslenebilir. Ama evvela bakılması gereken şey takvadır. O var mı? Hazreti Peygamber'in torunu ama Hazreti Peygamber'in davasını omuzlamış mı? Hazreti Peygamber'in neslinden geliyor, Hasan'dan, Hüseyin'den geliyor ama acaba o davayı omuzlamış mı? Onlar gibi yaşıyor mu? Asıl bakılması gereken odur. ben sizden başka bir şey istemiyorum de. Sadece Allah'a yaklaşmanızı istiyorum. Bunun için uğraşıyorum. Neden bana düşman oluyorsunuz? Böyle söyle onlara. Bu onların kalplerine hitaptır aynı zamanda. Düşünmelerini sağlar. Hakikaten derler kendi iç alemlerinde. Belki düşünenler bunu kabul ederler. Hakikaten derler bu adam bizden ne istiyor? Bizden bir şey istemiyor. Sadece bizi yaratan Allah'a yönelmemizi istiyor. O halde biz ona neden engel oluyoruz? Aslında bu şekilde Allah Azze ve Celle onların gerçek yüzlerini ortaya koymuş oluyor. Ben sizden sadece Allah'a yaklaşmanızı ve Allah'ı sevmenizi istiyorum. Ve bu kötü bir şey mi? Değil. O halde siz neden engel oluyorsunuz? Demek ki siz kötü niyetlisiniz. Ben sizden yalnızca bunu istedim. Başka bir şey istemediğime göre o halde sizler kötü niyetlisiniz. Demek ki sizin niyetiniz başka. Demek ki bana karşı gelirken maksadınız başka. O yüzden bana karşı geliyorsunuz. Demek ki saltanatınızın elinizden gideceğinden korkuyorsunuz. Makamınızdan korkuyorsunuz. Artık insanları sömüremeyeceğinizi biliyorsunuz. Benim istediğim nizam hakim olursa o zaman siz hakim olamayacaksınız. İnsanlar istediğiniz gibi sömüremeyeceksiniz. Siz bunu bildiğiniz için bana karşı geliyorsunuz. Ben sizden yalnızca Allah'a muhabbet istedim. Neden düşman oldunuz? Allah'ı inkar ediyor olsalar, hani bir nebze anlayabiliriz belki. Ama Allah'ı kabul ediyorlar. Allah mı daha iyi bilir siz mi deseniz Allah derler. Bunu kabul eden insanlar neden peygambere karşı gelirler? Neden Allah'ı kabul edip melekleri kabul edip peygamberi kabul etmezler? Neden kitabı kabul etmezler? Zekatı bile kabul edenler, zekat bile verenler, Kabe'yi hac edenler neden peygamberi ve kitabı ve ahireti neden kabul etmezler? Onlardan ağır bir şey mi istendi ki bunları kabul etmiyorlar? Onların gerçek yüzleri ortaya konulmuş oluyor. Ben sizden başka bir şey istemiyorum. Sadece Allah'a bildiğiniz ve seviyorum dediğiniz, mabudum dediğiniz Allah'a yaklaşmanızı istedim. Neden düşmanlık yapıyorsunuz? Bugün İslam davetçiler, yeryüzündeki İslam davetçiler ne söylüyorlar? İslam'a karşı savaş açmış olanlar Allah'ı kabul ediyor musun deseniz kabul ediyorum derler. Allah'ın düşmanlarına sorsanız Allah'ı kabul ediyor musun? Evet derler. Allah her şeye kadir mi? Evet derler. Allah her şeyi işitir mi? Her şeyi bilir mi? Evet derler. Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah derler. O halde size deniyor ki madem ki en iyi bilen Allah, Allah'ın dediği gibi olsun her şey. Madem ki bunu kabul ediyorsunuz. İslam davetçileri bunu söylüyor, başka bir şey söylemiyorlar. Madem ki bunu kabul ediyorsunuz o halde neden sizin dediğiniz olsun, Allah'ın dediği olmasın? Madem siz her şeyi bilmezsiniz. Kur'an soruyor. E entum ma'lem em illah? De ki siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Bu sorunun cevabı bellidir. Onlara bunu söyle. İslam davetçileri de bugün bunu söylüyorlar. Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Sorunun cevabı bellidir. O halde neden düşmanlık yapıyorsunuz? Neden İslam'a karşı savaş açıyorsunuz? Sizden İslam'ı kabul ettiğiniz takdirde bir ücret mi isteniyor? Peygamber'e ve Kur'an'a uyduğunuz zaman bir ücret mi ödemeniz gerekiyor? Ağır bir yükün, borcun altına mı girdiniz? İslam'a uyduğunuz zaman yüzlerce milyar para mı istendi sizden? Demek ki samimi değiller. Aslında bu ayetler onların gerçek yüzlerini ortaya koymaktadır. وَمَنْ يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ ف۪يهَا حُسْنًا. Kim bir güzel iş ortaya koyacak olursa, biz onu daha da arttırırız, daha da arttırırız güzellikte ve onun güzel işler yapmasında. Yardım ederiz ona. Kim bir güzel amel ortaya koyarsa, biz ona o güzel amelinde yardımcı oluruz. Yani eğer Allah'a yönelecek olursanız korkmayın, Allah size yardım edecektir. Güzel bir amel ortaya koyun, Allah'ın yardımını göreceksiniz. Daha da arttırırız. Güzel bir şey yaptığınız zaman arkasından bir başka güzel şey daha yaparsınız. Bir bakın, şöyle bir düşünün. Düşünün geçmişi. Hatırlarsınız. Filan zamanda filan yerde güzel bir iş yapmıştınız. Arkasından bir güzel iş daha yapmıştınız. Hatırlayın. Filan yerde de bir kötü iş yapmıştınız. Arkasından yine başka bir kötü iş yapmıştınız. Onu da hatırlayın. İyilikten sonra iyilik gelir. Kötülükten sonra da kötülük gelir. İyilikten sonra iyiliğin gelmesi Allah'ın mükafatıdır ve arttırmasıdır. Nezid lehu. Onu arttırırız. İyi bir şey yaptığı zaman biz ona yardım ederiz, bir başka iyi şey daha yapmasını sağlarız. Kötülükten sonra da kötülük gelir. O da bir cezadır. Kötülüğün cezası da ona bir başka kötülük yapması için fırsat vermektir. Kötü iş yapan adama kötü, başka bir kötülük yapması, yapmak istediği zaman Allah müsaade eder. Çünkü zaten kötülük yaptı. Allah onu kötülüğe sevk etmez. Ama o kötülük yapmak ister, Allah onun ikinci bir kötülük yapmasına müsaade eder. Yani mefhumu muhalifi de var bunun. Kim güzel bir iş yaparsam, bir güzellik ortaya koyarsam, biz ona yardım ederiz, daha da arttırırız. Daha da arttırırız. Ve onun daha güzel işler yapması için ona yardımcı oluruz. Bunun tersi de doğru. Kim de bir kötülük yaparsa, Allah Azze ve Celle ona o kötülükten sonra bir başka kötülük yapmak istediği zaman fırsat verir. Tövbe edene kadar. Tövbe ederse Allah Azze ve Celle ikinci bir kötülük yapmasına izin vermez. Onun aklını başına getirir. İkinci bir kötülük yaptırtmaz, engeller. Tövbenin mükafatıdır bu. Çünkü tövbe iyi bir ameldir. İyi amelden sonra iyilik gelecektir yine. Kötü amelden sonra kötülük. Kötü amelden sonra kötülüğün gelmesini istemeyenler, bir kötülükten sonra ikinci bir kötülüğü bekle. Bir musibetten sonra ikinci bir musibeti bekle. Ard arda gelecektir. Durdurmak istiyorsan bir yerde, yapman gereken şey tövbedir. Tövbe ettiğin takdirde kesmiş oluyorsun. Kötülükten sonra kötülüğün gelmesini engellemiş oluyorsun. İyilikten sonra da iyilik gelir. Allah yardım eder. Fakat eğer insan o iyilikten pişmanlık duyarsa, o zaman Allah yardım etmez. Yaptığına pişmanlık duyuyorsa, yahut da o iyilikten sonra İyiliği devam ettirmek istemiyor da kötülüğe meylediyorsa, Allah Azze ve Celle ona ikinci bir iyilik yapmayı nasip etmez. Fakat genellikle iyilikten sonra iyiliğin gelmesi, kötülükten sonra da kötülüğün gelmesi tecrübelerle de sabittir. Musibetten sonra musibet gelir. Ekseriyetle ard arda gelir. Çünkü kul tövbe etmemiştir. Ve çünkü Allah, inna Allah'a gafurun şekur. Çünkü Allah böyle arttırır. Çünkü Allah gafurdur. Günahlarınızı örter. Siz iyilik yaptığınız zaman Allah iyiliklerinizin hürmetine günahlarınızı örter. Ve Allah aynı zamanda şekurdur. Siz ona şükrettiğiniz zaman, iyi ameller yaptığınız zaman Allah sizin amellerinizi daha güzel amellerle çoğaltır, arttırır ve amellerinizi kabul edilecek bir hale getirir. O hale çevirir. Çünkü Allah şekurdur. Allah sizin yaptığınız amellere karşılık bir bakıma teşekkür eder. Ve size ondan sonrasında güzel bir amel işlemeyi nasip eder. Güzel bir amel işlemeyi nasip etmesi bir bakıma size teşekkür etmesidir. Kötü bir amelden sonra, kötü bir amel yapmak istediğinizde, ikinci bir amel yapmak istediğinizde müsaade etmesi de size bir nevi ceza vermesidir. Artık size yardımcı olmaz ve engellemez. Serbestsin der. Madem öyle, o zaman istediğini yap. Tövbe ettiği zaman kul bu durumdan kurtulmuş olur. Allah gafurdur ve şekurdur. Gafur olduğu için bu mümin kulları, salih amel işleyen kullarının günahlarını bağışlar, onların günahlarını örter. Aynı zamanda onların hasenelerini arttırır, daha da arttırır, daha güzel ameller işlemelerini nasip eder. Onlara güzel amel işlemeyi kolaylaştırır ve arttırır. En az 10 katıyla, 700 katıyla muamele eder, arttırdıkça arttırır. Çünkü Allah şekurdur. Onun amellerine karşı Allah bu şekilde karşılık verir. Ve onun amellerini öyle bir düzeye getirir ki kabul edilecek ameller düzeyine getirir. Ve Allah hem kullarına bu şekilde teşekkür eder, hem de kendisi şükredilmeye değerdir. Bu şekilde kullarını böyle yönlendirmekle kendisine şükredilen bir Allah olur, şekur olmuş olur. Ve bu şekilde Allah Azze ve Celle kullarının günahlarını bağışladığını ve gafur ve şekur olduğunu bize ifade ederek müminleri buna teşvik etmektedir. Ey kullarım, madem ki Allah gafurdur, o halde mağfiret isteyin. Madem ki Allah'ın mağfiretini istiyorsunuz, bu lafla olmaz, iyi ameller işlemekle olur. İyi ameller işleyin, Allah'ın gafur sıfatıyla size muamele ettiğini göreceksiniz. İyi ameller işleyin, kötü amelden sonra güzel bir amel işlemeye çalışın ki Allah mağfiret etsin, örtsün ve bağışlasın. Allah Azze ve Celle bu şekilde kullarına yol göstermektedir. Gafur ve Şekur ismiyle ayeti bitirmektedir. Ya Rabbi, Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi, dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi, yeniden yeryüzünde İslam medeniyetini kurabilmeyi nasip eyle. Seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım, senin yolunda mücadeleyi sevdir bize. Lillahi Teala'l-Fatiha'm.